Ayrım 12, İçimizdeki Şeytan, Sabahattin Ali, sayfa 107. 12. Kapıdan sokağa inen merdivenlerde bir müddet durup bekledi. Ne yapacağını, nereye gideceğini bilmiyordu. Cebindeki para onun bir gün otelde kalmasına ve sonra Balıkesir'e gitmesine yeterdi. Birdenbire durakladı. Ne hazırlanırken ne de evden çıkarken Balıkesir'e dönmeyi aklına bile getirmemiş olduğunu fark etti. Yalnız gitmek, bu evden kaçıp gitmek istemişti. Nereye? Bunu hala bilmiyordu. Balıkesir aklına gelince tüyleri ürperdi. Orası daha mı iyiydi? Ne münasebet. Artık kendi evleri yoktu ki. Eniştesinin yanına gidecekti. Annesiyle beraber orada kalacaktı. Demek babasının işleri tasfiye halindeydi. Herhalde Galip amca tasfiyeden sonra ortada bir şey kalacak mı derken boş laf etmiyordu. Genç kızın kafası biraz evvel yukarıda teyzesinin laflarını dinlerken olduğu gibi sislenmeye, zonklamaya başladı. Yorgun bir şekilde kapadığı gözlerinin önünden birçok levhalar geçiyordu. Yılışık ve sonradan görme tavırlarıyla manifaturacı eniştesini, herkesi hatta anasını ve kardeşini bile kıskanan ablasını ve bir aralıkta Deniz'i gördü. Akşam kayıktayken kendisine evvela korkunç gelen, sonra Mehtab'ın ve Ömer'in sözlerinin tesiriyle daha tatlı bir yüze bürünen ve derinlerini merak ettiren Deniz'i. Kesik ve sık nefesler alıyordu. Dizleri dermansızlaşmıştı. Oraya, basamakların üstüne oturmak üzereydi. Birdenbire garip bir ürpermeyle göz kapaklarını kaldırdı. Sesi boğazına takılarak fakat sebebini anlayamadığı bir sevinç ve hafiflikle ''Siz burada mıydınız? Ne yapıyordunuz? Nereden geldiniz?'' dedi. Ömer bir şey söylemeden bakıyordu. Dudaklarının kenarında o zamana kadar Macide'nin hiç görmediği hazin bir gülümseme vardı. Kolunu uzattı. Macide elini verdi ve merdivenleri indi. Yüzleri birbirlerinin nefesini hissedecek kadar birbirine yakındı, göz gözeydiler. Bu esnada saatlerce konuşmanın başaramayacağı kadar çok şeyler üzerinde anlaştılar. Macide gözlerini yere çevirerek tekrar sordu. ''Beni mi bekliyordunuz?'' ''Evet.'' Ömer bir müddet sustu, sonra ''Bu akşam sizin tekrar geleceğinizi biliyordum.'' dedi. Yürüdüler. Ömer ancak tramvay yoluna geldikleri zaman ''Ben ne sersem mahlukum ya Rabbi.'' diyerek Macide'nin elinden ağır bavulu almayı akıl etti. Bir müddet konuşmadan ilerlediler. Sokaklar biraz evvel geçtiklerinden daha tenha ve daha sessizdi. Artık son tramvaylar da yerlerine çekilmişler ve parkelerin arasında bıçakla açılmış dört yarık gibi parlayan raylarını birkaç saatlik bir istirahate terk etmişlerdi. Ömer bavulu yanına bırakarak sordu. ''Nasıl olduğunu kendime bile izah edemiyorum.'' dedi. ''Fakat bir his bana bu gece civarınızdan ayrılmamamı söyledi. Birkaç kere köşeye kadar gittiğim halde tekrar dönüp geldim. Her akşam sizi evinize, daha doğrusu o eve bıraktıktan sonra içimde hoş olmayan bir his belirirdi. Emine teyzelerin evinde hele sizin gibi bir insanın uzun müddet kalamayacağını, bu kalışın bu bir akşam çirkin bir sona varacağını seziyordum. Şimdi ev halkı uyanıksa acaba Macide'ye nasıl gözlerle bakarlar diye düşünüyor ve sizin yerinizdeymiş gibi ürperiyordum. Sizi bırakıp dönerken içimi hep bu his doldururdu fakat hiç bu geceki kadar kuvvetli ve böyle kanaat halinde olmamıştı. Bavulu alarak tekrar yürümeye başladı. Gözleri ileride konuşmasına devam etti. Bir türlü ayrılıp gidemedim. Ya bana muhtaç olursa dedim. En küçük bir hadisenin bile ne zaman olursa olsun size hemen evi terk ettireceğini biliyordum. Hayret etmeyin. Ben sizi kendim kadar tanıyorum. Belki de daha iyi. Bavulu bir elinden öbür eline aldı ve başını Macide'ye çevirerek güldü. ''İşte görüyorsunuz ki hislerim beni aldatmamış.'' dedi. ''Ruhlarımızın birbirine ne kadar bağlı olduğunu anlıyor musunuz?'' Macide sadece ''Hayret ediyorum.'' dedi. Ömer sebepsiz kızarak ''Ben de.'' diye mırıldandı. Ve derhal düşünmeye başladı. ''Ne halt ediyorum, niçin böyle aptalca sözler söylüyorum? Evet, bu gece onu bekledim, evet.'' Bu sefer hakikaten bir şey bana buralardan ayrılmamamı söyledi. Bu kadarı iyi, doğru. Fakat bundan istifadeye kalkmak, bütün sükunetine rağmen bu anda muhakkak ki dimağında fırtınalar geçen kızı, böyle en zayıf anında en cahilliği olduğu taraflarından avlamaya çalışmak. Ne bayağılık. Sizi kendim kadar tanıyorum. Bundan daha büyük bir zırva olur mu? Kendimi ne kadar tanıyorum ki? Ne basit hilelere başvurdum. Bu gece bana muhtaç olacağınız içime doğdu, yani bana malum oldu. Aman ya Rabbi, demek ki içime doğdu. Şu halde ruhlarımız birbirine ne kadar bağlıymış görünüz. Eğer ruhların bağlılığı böyle ispat ediliyorsa, vay o ruhlara. Ne lüzumu vardı? Bu hilelere muhtaç mıydım? Bak yanımda ne kadar sükunetle ve itimatla geliyor. Böyle bir insanı ahmakça kafese koymaya çalışmak neden? O bu kadar kolay inananlardan değil ki. Nitekim hayret ediyorum dedi. Neden? Bu tesadüfe mi hayret etti acaba? Yoksa benim böyle sözlere müracaat edişime mi? Bu daha akla yakın. Bu hayret ediyorum sözünde bana %100 itimat yoktu. Manevi hayatımızda bizim pek de haberimiz olmadan bir takım hadiseler cereyan ediyor. Bu doğru. İnsan ruhları arasında şuurun pek de karışmadığı bazı münasebetler var. Bu da doğru. Buna benzer bir takım şeyler daha var ki, hadi onlara da doğru diyelim. Fakat bunları arzularımızın hizmetkârı olarak kullanmaya kalkmak, tam hakimi olmadığımız şeyleri hilelerimize alet etmeye çalışmak, onların mahiyeti hakkında en küçük bir fikrimiz olmadığına delil değil midir? Kaşlarını çatmış, düşündüklerini tasdik eder gibi başını sallayarak yürüyor ve kafasının her tarafını araştırarak hücum edilecek noktalar bulmaya ve nefsini itama devam etmeye çalışıyordu. Daha ileriden başlayalım. Bu akşam Macide'nin bana muhtaç olabileceği düşüncesi nereden geldi? Her akşam ayrılırken içimde böyle endişeli fikirlerin dolaştığını söyledim. Yalan değil. Ben Emine teyzemi bilirim. Bu kızcağızın birkaç kere eve geç gelmesi onlara iğneli laflar söylemek fırsatını verebilir. Babasının ölümü üzerine gayet tabii olarak alınganlığı artan Macide'nin küçük bir sözü büyütüp neticesi ağır kararlar vermesi pek muhtemeldir. Verdiği kararı yapmakta hiç tereddüt etmeyecek bir insan olduğu da belli. Fakat bu akşam nasıl oldu? Her zamanki gibi ayrıldık. Ağır ağır geri döndüm ve tramvay caddesine çıktım. Burada birdenbire o fikir aklıma geldi. Daha doğrusu o korku. Ya bu gece bir şeyler olursa ve Macide yalnız kalırsa? Fakat nereden geldi? Her zamanki gibi geri dönüp yürüdüm. Hiçbir başkalık yok muydu? Evet, hiçbir fevkaladelik yok muydu? Ah ya Rabbi, nasıl yoktu? İşte. Yüzü güldü. Bu memnuniyetten ziyade kendini istihfaf, küçümseme eden bir gülüştü. Her akşam ne yapardım? Evin önünden tramvay caddesine kadar olan 40-50 metreyi ağır ağır yürür, arada sırada durur, şimdi merdivende, şimdi odasının kapısında, şimdi odasında diye tahminlerde bulunurdum. Ben onu muhayyilemde odasına soktuğum anda ekseriye garip bir tesadüfle Macide'nin elektriği de yanardı. Bu akşam yine aynı şeyi yaptım fakat şimdi odasında dediğim zaman dönüp bakınca elektrik yanmadı. Biraz bekledim, yine yanmadı. Ben kendi kendime herhalde vakit geç olduğu için karanlıkta soyunup yattı dedim. Fakat genç kız odasına girmeden evvel herhangi biri tarafından alıkondu ise o zaman da ışık yanmayabilirdi. Ben bunu düşünmedim. Fakat ne malum belki de düşündüm. Muhakkak olan taraf içimdeki telaşın bu andan itibaren başlamış olmasıdır. Her akşam yanan ışığın bu akşam yanmaması bir fevkaladelik miydi? Tabii. Şu halde kafam benim haberim olmadan bunun üzerinde durdu. Bu fevkaladeliğin sebeplerinin belki başka şeyler olacağını düşündü ve beni o nereden geldiğini anlayamadığım telaşa korkuya düşürdü. Bunun harikuladelik neresinde? Bunun ruhların yakınlığı ile münasebeti ne? Acaba Nihat haklı mı? Ben sahiden topraktan uzak mı düşünüyorum? Fakat zannetmem. Herkes aşağı yukarı böyle. Kusurlarımı başkalarında da görmekle ne değişecek sanki? Bavulu tekrar bir elinden öbür eline aldı ve bu sırada ''Acaba nereye gidiyoruz?'' diye düşündü. ''Herhalde bize, pek tabii olarak bize başka ne yapabiliriz? Hayatlarımızın birleşmesi mukadderdi. Böyle beklenmedik bir şekilde birleşmesi daha iyi oldu. Ah ya Rabbi, onu ne kadar seviyorum. İşte benim yanımda, elleri bana dokunuyor. Adımlarında en küçük bir tereddüt bile olmadan bana geliyor. Benim evime, benim yatağıma geliyor. Bundan daha harikulade ne olabilir?'' Nasıl sabrediyorum, nasıl oluyor da hemen boynuna sarılıp yüzünü gözünü ağlayarak teşekkür ederek öpmüyorum. Hayatımın bundan sonraki kısmını düşünmek bile beni korkutuyor. Şu saadet karşısında duyduğum korku, onu bir an evvel kollarımın arasında tutmak, yahut sadece yüzüne bakmak, uzun uzun ellerini okşamak ve artık beraber, her zaman için beraber olduğumuzu bilerek karşı karşıya oturmak. Bu artık bir hakikattir. Halbuki ben şimdiye kadar bunu tahayyül etmekten bile çekiniyordum. Fakat şimdi de fazla ileri gitmek doğru olmaz. Meselenin çirkin ve adi olmaya istidat gösteren bir tarafı var. Babası ölen ve akrabasının evinden aşağı yukarı pek arzusuyla çıkmamış olan bir kızı himayeme almış sayılırım. Bu lütuftan dolayı ondan bir şeyler istemeye hakkım olduğunu düşünürsem yahut ona böyle bir şeyler düşündüğüm hissini verirsem çok feci olur. Vay vay vay, ne kadar düşünüyorum. Kafamdan neler, ne sefil şeyler geçiyor. Bu kız benim için bütün çirkinliğiyle beraber görürse bir gün bile oturmaz. Birdenbire Macide'ye dönerek, ''Yoruldunuz mu? Benim evim epey uzak. Daha gideceğiz. Ta Beyoğlu'nda, Taksim'e yakın.'' dedi. Benim evim derken gözünün önünde beliren manzara onu iğrendirdi. Madam son zamanlarda onun mini mini odasını düzeltmeye bile tenezzül etmiyordu. İçinde bir kişinin zor dolaştığı bu perişan, bu sefil, bu karanlık odaya ne cesaretle bir başka insanı da alıp götürebiliyordu. Ben çılgınım. Ben ne halt ettiğimi bilmiyorum. Bir insanın mukadderatını kendime bağlarken bunun sonunun nereye varacağını bir an bile düşünmüyorum. Yarın o benim karım olacak. Yanında 35 kuruşum var. 35 kuruş. Bir kişiye bir öğle yemeği bile zor yedirir. Yarından itibaren ev besleyeceğim bir karım olacak ve ben ona bakacağım. Hem nasıl bir karım? Şimdi bir küçük işaretiyle derhal ölebileceğimi %100 bildiğim bir karım olacak. Halbuki ben ona canımı falan vermeyi bırakalım doğru dürüst bir sabah kahvaltısı bile temin edemeyeceğim. Buna rağmen aldım hiçbir şeyden haberi olmayan bu güzel, bu zavallı mahluku yanımda sürükleyip götürüyorum. Benim evim epey uzak dedim. Hiç ses çıkarmadı demek bize gittiğini biliyor ve bunu kabul ediyor. Bu kadar kolay kabul etmesi de pek hoş değil. Acaba mukadderatın kendisine oynadığı oyunlara kızdı da talihinden bir nevi intikam almak için kendini kurban mı ediyor? Onun zihninden böyle bir şey geçtiğini bilsem, derhal yanımdan iter ve başımı alıp kaçarım. Ben sadaka istemem. Beraber gelmesinde, beni sevmesinden, her şeyi unutacak kadar beni sevmesinden başka en küçük bir sebep daha varsa, her şey bitti demektir. Hemen bunu soracağım. Başını genç kıza çevirdi ve heyecandan sesi kısılarak sordu. Niçin benimle beraber geliyorsunuz? Bana hemen söyleyin, tek bir cümleyle deli olacağım. Macide hazin bir gülümsemeyle, ne yapabilirim dedi, sonra ilave etti. İstemiyor musunuz? Bu istemiyor musunuz kelimesinde genç kızın nefsine hakimiyetinde bütün gururuna rağmen öyle hazin ve çaresiz bir eda vardı ki Ömer biraz evvel düşündüklerinin hepsini unutarak haykırdı. İstemiyor muyum? Bunu nasıl söylüyorsunuz? Ben hayatta sizden başka hiçbir şey istiyor muyum? Sizden başka ne var ki isteyeyim? Böyle söylemeyin. Münasebetlerimizde emin olun ki siz daima veren ve ben daima borçlu olan tarafız. Hiçbir zaman, hiçbir suretle aklınıza böyle şeyler getirmeyin. Sizin için ölsem bile bana uğrunuzda ölmek müsaadesi verdiğiniz için yine size minnettar olmalıyım. Fakat söyleyin, niçin benimle beraber geldiğinizi bir kez daha söyleyin. Ömer bavulu bırakarak ellerini ona uzatmıştı. Macide delikanlının ellerini yakaladı, onu kendine doğru çekti, ona sokuldu ve kulağına fısıldar gibi ''Sizden başka hiç kimseye inanamıyorum ve sizi seviyorum.'' dedi. Bu sözlerden sonra yüzünü göstermekten utanır gibi başını Ömer'in omzuna sakladı. Ömer ilk defa olarak onun ellerinden başka bir yerini, saçlarını ve biraz da şakaklarının saçlara bitiştiği yerleri öptü. Bir müddet bavulun üzerine yan yana oturarak dinlendiler. İçlerinde çalkalanan denizin durulmasını bekliyor gibiydiler. Ömer ara sıra bir kolunu genç kızın omuzlarına uzatıyor, boynundan dolaştırdığı eliyle çenesinden tutarak yüzünü kendine çeviriyor ve sokağın yarı karanlığında mat bir renk alan bu güzel ve ince çehreye bakıyordu. Her ikisi de gülümsüyorlardı. Bu tebessümlerinde şu anda duydukları nihayetsiz saadet hissinden başka hiçbir şey yoktu. Macide Ömer'le beraber yürüdükleri ilk akşamı hatırladı. O zaman genç adamı dinlerken vücudunu kaplayan, çenesini kilitleyen sıtmayı yine hissetmeye başlamıştı. Her tarafı titriyor, damarları kızgın teller halinde, etlerinin arasında yayılıyor ve delikanlıya karşı müthiş bir arzu duyuyordu. Her şeyi, dünyayı, insanları kendini unutarak bir tek hisse, bu bir tek arzuya teslim olmak istiyordu. Böyle anlarda gözlerini kapasa bile Ömer'in konuşurken insanı çıldırtacak bir şekil alan dudaklarını kafasından uzaklaştırmaya muktedir olamıyordu. Akşamki düşünceleri, hayata karşı bıkkınlığı ve çaresizliği uçup gitmişti. Şimdi kendine güveniyor, iradesinin hayatına istediği şekilde istikamet verecek kudrette olduğunu görüyor ve olgun bir insan, bir kadın gibi düşünüyordu. Her şeyi düzeltebilirim, onu da, kendimi de kurtarabilirim. Neden olmasın? Ben hayata bağlanmak için ona muhtacım, o idare edilmek için bana muhtaç. Ben onu görmeden evvel hayatın manasını bilmiyordum, bulamamıştım. Şimdi görüyorum ki o da bensiz yaşayamayacak. Söyledikleri doğru, en az doğru görünenleri bile doğru. Birbirimize rastlamadan evvelki hayatımız sahiden birbirimizi aramaktan başka bir şey değilmiş. Ne aradığımızı bilmeden aramak. Şimdi içim rahat, aradığını bulan ve başka bir şey istemeyen biri gibi sükunet içindeyim. Dünyada bundan büyük bir saadet olur mu? Böyle en felaketli günümde beni en masut insan olduğuma inandıran bu hislere fena, çirkin şeyler diyebilir miyim? Herkes ne diyecek? Fakat bu ana kadar herkesten ne gördüm ki? Bana en yakın olanlar dahil olmak üzere bu herkes dedikleri şey beni üzmekten, hayatımı manasız bir hale sokmaktan başka ne yaptı? Bu yaşıma kadar en iyi zamanlarım tam manasıyla yalnız kalabildiğim günler olmuştu. Ömer yakınlığıyla beni memnun eden, bana saadet veren ilk insan. Herkes kim? Emine teyzeler mi? Ahlaksız enişten mi? Hiçbir şeyden haberi olmayan zavallı anneciğim mi? Bunların uğrunda bugüne kadar çok şeylere katlandım. Şimdiden sonra beni rahat bırakabilirler. Ben de onları rahat bırakırım. Beni öldü farz etsinler. Burada güldü ve Ömer'in ellerini sıktı. Tam yaşamaya başladığım bu andan itibaren beni öldü saysınlar. Tenha sokaklara sabahın yaklaştığını haber veren bir serinlik çökmüştü. Macide sırtında paltosu filan olmayan Ömer'in ürpermeye başladığını hissederek doğruldu. Haydi kalkalım, üşüyeceksin. Macide ona ilk defa olarak sen diye hitap ediyordu. Bu söz hiç kimse tarafından ve hiçbir zaman bu kadar yerinde kullanılamazdı. Ömer yerinden sıçradı, küçük bir çocuk gibi yüzünden ve gözlerinden neşe taşarak Macide'nin rutubetten donmuş yanaklarını öptü. Bavulu yakalayarak tekrar yola düzüldüler. Biraz sonra dar ve dik merdivenli bir evin önünde durdular. Ömer cebinden çıkardığı anahtarla üst tarafı parmaklıklı ve buzlu camlı demir kapıyı açtı ve içeri girince arkalarından kapadı. Macide'nin gözleri karanlığa alışmadığı için iki eliyle Ömer'in koluna yapışmış duruyordu. Ömer mırıldandı. Merdivenlerde elektrik yanmıyor, ev sahibi 6 aydan beri ufak bir bozukluk var, yaptıracağım diyor fakat ben artık ümidi kestim. Mamafi, böylesi daha iyi. Bu pis merdivenleri insan gözlerinden saklamak için her şey yapılmalıdır. Hatta gündüzleri kapının üst tarafındaki kirli camdan sızan hafif ışığı bile bir çaresini bulup kapatmalı. Bizim madam uyumuştur. Zaten 4 odanın ibaret bir ev. Birinde kendi oturuyor, üçünü kiraya veriyor. Benden başka 2 Rum terzi kızı var. Beraber oturuyorlar. Ara sıra odalarında yemek pişirirler ve kokusu dünyayı kaplar. Odalarının bir tanesi bugünlerde boşaldı ve henüz tutulmadı. Size bunları niçin anlatıyorum? Sebebi var. Bir türlü yukarı çıkıp perişan odama sizinle beraber gitmeye cesaretim yok. Orayı gördükten sonra benden tiksineceksiniz sanıyorum. Macide Ömer'in kolunu daha çok sıktı ve sadece ''Hadi çıkalım'' dedi. Temizlik veya kirlilik düşünecek halde değildi. Bir an evvel gidecekleri yere varmak istiyordu. Dar merdiveni birbirlerine tutunarak çıkmaya başladılar. Basamakları örttüğü anlaşılan yumuşak bir halı Macide'nin içini gıcıklıyor ve yırtık yerleriyle kızın ayağına takılarak ikide bir de sendelemesine sebep oluyordu. Senelerden beri güneş görmeyen yerlere mahsus garip bir küf kokusu eski ve kirli eşya kokularına karışarak hafif bir baş dönmesi veriyordu. Ömer'in ayakkabıları her adımda biraz gıcırdıyor ve ara sıra duvara veya basamaklara çarpan bavul soğuk bir ses çıkarıyordu. Bir aralık Ömer, geldik dedi. Yine karanlıkta birkaç adım attıktan sonra el yordamıyla bir kapı tokmağı bularak açtı. Kapının kilitli olmayışı Macide'yi hayrete düşürdü. Ömer genç kızın elini bırakmış elektriği açmıştı. İlk göze çarpan şeyler hiç de iyi intiba bırakacak soydan değildi. Ortada bir masa ve üzerinde rengini kaybetmiş kalın bir örtü vardı. Yıkanmamış bir tıraş takımı üzerinde kurumuş sabunlarla hala orada duruyordu. Sönük bir ampul kirli pembe ipekten bir abajurun altında ancak masayı ve civarını aydınlatıyor, odanın diğer taraflarını loş bırakıyordu. Hemen kapının arkasına gelen bir karyola üzerinde tepinilmiş gibi darmadağınıktı. Ayak tarafında duran yorganla beyaz bir pikenin uçları yere kadar sarkıyordu. Macide korka korka bir adım daha ilerledi. Ömer elindeki bavulu bir kenara bırakarak kumaş kaplı tahta bir iskemleyi genç kıza göstermiş ve hemen ortalığı toplamaya koyulmuştu. Acele hareketlerle tıraş takımını bunların yanında duran bir kelebek boyun bağıyla bir elbise fırçasını karyolanın altına sürdü. Yatağa koştu. Yastıkların altından bir takım kirli mendiller, bir pijama pantolonu çıkarttı ve bunları genç kızdan saklamaya çalışarak karşı taraftaki eski ve dışarıdan aynalı bir elbise dolabının alt gözüne yerleştirdi. Dolap, karyola ve masa odayı tamamen doldurduğu için her gelip geçişinde Macide'ye sürtünüyor, onun iskemlesini yerinden oynatıyor ve göz göze geldikçe mahcup bir tebessümle özür dilemeye çalışıyordu. Macide bu sırada hem etrafı tetkike devam ediyor hem de türlü şeyler düşünüyordu. Odanın ne tarafa baktığını bir türlü kestiremediği penceresinde kalın, tüylü ve kahverengiyle gri arası perdeler ve bunların insan boyu kadar yüksek olan yerlerinde elle tutulmaktan tüyleri dökülmüş ve yağlanmış kısımlar vardı. Yerin muşambasını kısmen örten eski ve keçeleşmiş bir halı, aynen biraz evvel merdivende görmeden tiksindiği şey gibi ayaklarını gıcıklıyordu. Bu esnada kendi kendine, hiç kimse tarafından görülmeden buraya kadar geldik. Acaba her zaman böyle yanına birini alarak mı gelirdi? Belki de. Olsun, bir zamanki Ömer'le bugünkü Ömer'i birbirine karıştırmak doğru değil. Sanki ben eski Macide miyim? Ne gezer? Artık onunla hiç münasebetim yok. Kendimi kendim bile tanıyamıyorum. Ömer'in de hiç olmazsa bu kadar değiştiği muhakkak. Şu halde eski şeyleri düşünmek manasız. Ömer yatağın çarşafını ters yüz etmiş, yastığın üzerine dolaptan aldığı temiz ve beyaz bir örtüyü sermişti. Yorganın kenarlarını dikkatle muayene ettikten sonra çaresizlikle başını salladı. Sonra gidip aynı dolaptan bir katta temiz pijama çıkarttı geldi, yastığın üzerine koydu. Macide tekrar ve bu sefer kalbi şiddetle çarparak düşündü. Eyvah, şimdi yatacağızsa beraber mi? Tabii beraber. Sanki buraya gelirken bunu bilmiyor muydum? Bilerek ve isteyerek geldim. Neden korkuyorum? Senelerden beri hiçbir insanla birlikte yatmamıştım. Fakat bu başka. Beni kollarının arasına alacak ha. Sonra güzel dudaklarını yakından, ta yanı başından göreceğim. Hatta öpebileceğim, evet. Hem nasıl öpeceğim? Aman yarabbi, ne kadar utanmazca şeyler düşünüyorum. Neden utanmazca olsun? Ben artık bir kadın sayılırım. Bir kadın böyle şeylerden utanır mı? Onun halinde bir heyecan görmüyorum. Acaba aynı şeyleri düşünmüyor mu? Belki de odasının hali onu mahcup etti ve şaşırttı. Fakat bu dağınıklığın ne emniyeti var? Ben her şeyi bilerek geldim. Yarın her şeyi düzeltirim. Ben onun temiz ve tertipli karısı olacağım. Ne demek? Karısıyım fakat nikah olmadı ki. Ah, bu yaptığım hiç doğru değil. Herkesin nasıl ağzında dolaşacağım? Fakat herkesten bana ne demiştim. Öyle ya, bana ne? Sonra nikahta oluruz, olacağız tabii. Fakat bu anda bu nasıl söylenir, aklına neler gelir, bunu sonra düşünürüz. Saçları yine gözlerine düşmüş, bunları her sabah ıslatıp taramalı. Fakat böyle daha güzel değil mi? Ömer bu sırada ceketini ve ayakkabılarını çıkarmış, terliklerini giyip dolaptan aldığı küçük ve temizce bir havluyu omzuna atarak yavaşça dışarı çıkmıştı. Macide düşüncelerini keserek yerinden fırladı. Bavulunu acele acele karıştırdı ve bir gecelik çıkarttı, derhal soyunmaya başladı. Sadece gömleğiyle kaldığı zaman yüreği müthiş bir korkuyla çarpıyordu. Ömer bu anda içeri giriverse Macide avaz avaz bağıracak ve kaçacak yer arayacaktı. Buna rağmen geceliğini giymeden kendini bir kere dolabın tozlu aynasında görmek arzusunu yenemedi. Dizlerinden yukarıda kalan beyaz gömleği ince ve düzgün bacaklarını meydanda bırakıyordu. Macide'nin gözleri aynadaki hayali üzerinde süratle dolaştıktan sonra saçlarına takılıp kaldı. Eliyle onları düzeltti. Hayaliyle göz göze gelince dudaklarının kenarında hafif bir tebessüm belirdi. Aynı zamanda biraz da veda ifadesi taşıyan bu tebessüm, Macide geceliğini giyip yatağa atlayıncaya kadar devam etti. Hatta yatağın bir kenarına büzünüp yorganı üzerine çektikten sonra ve heyecandan dermansızlaşarak kapalı gözlerle Ömer'i beklemeye başladıktan sonra bile yüzünde bu çocukluğa veda gülümsemesini muhafaza ediyordu. 12. ayrımın sonu, sayfa 118.